Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Cümleten selamünaleyküm, hoş geldiniz. 19. mektuba girmeden önce yaptığımız hazırlıklara devam ediyoruz inşallah bu haftada. 7. haftadayız malumunuz üzere. Bugün inşallah öncelikle ilk 6 haftada neler yaptık? Şöyle genel olarak özetlemek istiyorum. Çünkü birkaç haftadır arkadaşların yaptıkları sunumlar ile konuda bir nebze ilerlediğimizi düşünüyorum. Bu yüzden geldiğimiz noktayı görmek adına hepsini derli toplu olarak tek seferde bir ifade etmem gerekiyor, sunmam gerekiyor sizlere. Bu nedenle inşallah 30-35 dakikalık uzunca bir sunum yapacağım inşallah size. Sonrasında da hem genel olarak geldiğimiz nokta hem de geçtiğimiz hafta yapılan sunum hakkında sizin düşünce ve sorularınızı dinlemek için müzakereye açacağım. Yani dikkatle eğer dinleyip notunuzu alıp sorularınızı hazırlayabilirseniz daha sonrasındaki müzakerenin verimi açısından iyi olur diye umuyorum. Öncelikle 19. mektup Mucizat-ı Ahmediye diye tabir edilen metni çalışmadan evvel hangi soruları sormamız gerektiğine yönelik odaya sorduğumuzda birçok farklı soru gündeme gelmişti hatırlayacağınız üzere. Bunlardan en öncelikli olanı olarak Resul'e ihtiyaç var mı sorusuyla başlamıştık. Bu soruya dair farklı arkadaşların sunumlarını dinledik hafta hafta. Sunumlar ile birlikte Resul'e ihtiyaç var mı sorusu, Resul'e kim ihtiyaç duyar sorusuna döndü. Neden böyle döndü soru peki? Niye böyle bir değişiklik oldu? Ben şöyle anladım. Çünkü ihtiyaç kavramı kişiden kişiye değişiklik gösteren bir kavram olduğu için. Ne demek bu? Yani mesela anne sütü İnsan için bir ihtiyaç mıdır? Eğer yeni doğmuş bir bebek için konuşuyorsak zaruri bir ihtiyaçtır diyebiliriz. Ama mesela 5 yaşındaki bir çocuk için değildir. Yani bu anlamda ihtiyaç insanın biyolojik olarak içinden geçtiği evrelere göre değişiklik gösterir denebilir. Ya da beşeri seviye açısından değerlendirelim. Onun için haftalar önce İsmail'in verdiği çok güzel bir örnek vardı. Sanat örneği üzerinden gitmişti İsmail. Yani sanat biliyorsunuz bazı insanlar için lükstür, ihtiyaç falan değildir. Ama bazıları için sanat zaruri bir ihtiyaçtır. İnsanı insan yapan şey çünkü bu anlayışta sanatla kurduğu, sanat üzerinden kainatla kurduğu ilişkidir. Sanat üzerinden evrenle kurduğu duygusal ve anlam ilişkisi bu grup insanda zaruri bir hal alır. Çünkü insan ancak böyle olur. Yani hulasa ve ihtiyaç kavramı dediğimiz şey kişiden kişiye değişiklik gösteren bir kavramdır. Bu anlamda birisi için ihtiyaç olan diğeri için olmaz. Ya da ne bileyim ihtiyaç bazı dönemde bazı hallerde kendini gösteriyor. Başka zamanlarda ise göstermiyor olabilir. İlaç gibi mesela. Yani ilaç ihtiyaç mıdır? Hastaysan evet. Hastaysan ihtiyaçtır. Yani bu bağlamda Resul'e ihtiyaç var mı sorusunu içinde bulunduğu vakumdan çıkarıp Resul'e, Risalete kim ihtiyaç duyar şeklinde bir soruya cevap aramaya başladık. Sonrasında İsmail'in ve Birkan'ın yaptığı sunumlar geldi sırasıyla. Orada şöyle bir çerçeve çıktı benim takip edebildiğim kadarıyla. İnsan şu dünya içinde gözünü bilinçli bir şekilde açtığı andan itibaren güzellikleriyle ve üzerinde güzel sanatlar taşıyan varlıklar ile karşılaşır. Her şeyde ayrı ayrı yönlerle güzellikler, mükemmellikler, keyifler vardır. Mesela ne bileyim karnı acıkır. Karnı acıktığında lezzetiyle mest olduğu envai çeşit yemekle karşılaşır. Sonra uykusu gelir. Müthiş bir keyif aldığı uykuyu uyur. Ne bileyim ağzını açar, inciler gibi dizayn edilmiş dişler ile karşılaşır. Ya da etrafında gördüğü hayvanlar, bitkiler, ağaçlar, kendi bedeni, diğer insanlar derken kendisiyle karşılaşmaktan lezzet aldığı sayısız varlık ile yaşamaya başlar. Sonra bu insanları gören insanlar süreç içinde iki gruba ayrılır. İlk grubu oluşturan kimselerin üç özelliği vardır diye buraya gelmişti konu. Bu üç özellik neydi? Hatırlayacaksınız. Kendini tanımış olması, aklı başında ve kalbi yerinde olması diye tarif edilmişti. Bunun karşısındaki ikinci grup ise aklı bozulmuş ve kalbi sönmüş olması olarak tarif ediliyordu. Bu sunumlar esnasında bizim şu kavramlar çok dikkatimizi çekti. Ve bir süre bu kavramlara odaklanma kararı almıştık. Ve bunlardan kendini tanıma kavramı üzerine gitmeye başladık. İlk hafta önce kendini tanıma kavramını aciz, fakir, zaaf gibi ya da işte kırılganlık, incinebilirlik gibi kavramlar üzerinden çalışmıştık. Sonrasında ise kendini tanıma kavramının başka bir boyutuna dikkat çeken Yusuf'un sunumuna geçmiştik. Onun da böyle 3 hafta içinde parça parça yaptığı sunumda şöyle bir fikir akışı vardı benim yine takip edebildiğim kadarıyla. Yani inşallah siz, geçen hafta da ben hatırlatma yapmıştım. Kendiniz de muhakkak dinleyin tekrardan diye. Umuyorum kendiniz de dinlemişsinizdir ama ben yine de kendi takip ettiğim şeyi aktarmaya çalışayım size. Yine siz de bu esnada aldığınız notlar üzerinden fikirlerinizi ve sorularınızı paylaşırsınız. Ben şöyle anladım gidişatını, notların, yani bu sunumların. Önce şuradan girdi Yusuf. İnsan kendi üzerinde görünen güzelliklere ya da kendi eliyle ortaya çıkan mükemmelliklerde hisse sahibi değildir. Böbürlenemez. Ya da bunlar üzerinde sahiplik iddia edemez, dedi. Neden peki? Çünkü bu mükemmelliklerin ortaya çıkması için gerekli olan tüm cihazlar ona takılmıştır. Yani hiçbir şey bu süreç içinde kendisinin değildir. Mesela bir kimse Kur'an'ın bir ayetini tefsir eden çok güzel bir yazı yazsa, o kadar güzel yazsa ki okuyan insanların imanına vesile olsa ya da imanlı olanların imanı artsa ya da inatçıların inadını kırsa vesaire. Böyle bir durumda bu kimse sahiplik iddiasında bulunamaz, böbürlenemez, birisi beni övsün diye içinden geçiremez dedi yapılan sunumda. Ya da ne bileyim bu yazıyı yazdığım için işte insanlar beni tanısın, ismimi bilsin, şöhret olayım vesaire gibi istekleri olamaz dendi. Neden peki? Çünkü tüm bu süreç içinde ortaya çıkan güzellikte onun payı sıfırdır. Neden sıfır? Çünkü hiçbir şey yoktur ki bu süreçte onun olsun. Hakikaten hiç mi bir şey yok? Ben şöyle anladım. Evet, hiçbir şey yok. Bunun için şunları konuştuğumuzu hatırlıyorum. Ne bileyim, bedeni, aldığı eğitim, gittiği okul, okuma kabiliyeti, işte gözlerinin görebiliyor olması, zihninin bilgiyi işleyebiliyor olması ya da tüm bunların uyum içinde çalışması, sağlıklı olması, yazıyı yazması için ya da saklaması için gerekli tüm materyaller ya da okuyup istifade edenlerin muhtaç olduğu şeyler. Yazı ile o muhatapların dünyasında doğan güzel haller arasındaki ilişki hiçbirisi yazıyı yazanın sahibi olduğu şeylerden değildir. Ya bu liste böyle herhalde sonsuza kadar uzar. Peki en nihayetinde irade de mi onun değil? Yani yazıyı yazmayı yazmamaya tercih etti. Ben şöyle anladım. Evet, onda da hissesi yok. Çünkü ortada bu noktada irade yok. Çünkü yaptığı tek şey gelen mükemmelliğe, gelen kemale müdahale etmemek, karışmamaktı. Yani gelen mutlak anlamda mutlaktandı. Yani tüm gelen her şey mutlaktandı. Bu nedenle karışmamaktan, engellememekten ibaretti bu kişinin bütün yaptığı süreç içinde. Bu yüzden de sahiplenmeye hakkı yok. Zaten yani bu müzakereyi bir iki haftadır bayağı ayrıntılı çalışıyoruz hatırlarsınız. Eğer dilerseniz bu haftalara geri dönebilirsiniz. Daha ayrıntılı müzakeresini takip etmek isterseniz. Oradan şuraya geçti tartışma. Peki varlık içinde yaptıklarını en çok bilinçle yapan, yapıyor görünen bile sahiplenemiyorsa, o zaman tüm gördüğümüz bütün bu güzelliklerin sahibi kimdir? Kimin eseridir? Kim sahiplenebilir bunları? Yani insan bile kendisi yapamıyorsa aslında, tek yaptığı insanın mutlaktan gelen güzelliğe perde olmamaksa, önüne geçmemekse, o zaman varlıkların hiçbirisinde ortaya çıkan güzellikleri sahiplenme gibi bir iddia olmaması gerekir. Yani mesela üzüm sapı dediğimiz şey kendisine takılan o taneleri sahiplenemez diye bir örnek gelmişti. Bunlar benim ürünüm diyemez. Ya da bir elma çekirdeği bu elmayı yapan benim gibi bir iddiada bulunamaz. Bütün bunları kabul ettiğimizde karşımıza şöyle bir manzara çıkıyor. Evrende ne güzellik varsa, bana güzel olarak ne görünüyorsa, benim neler hoşuma gidiyorsa, işte siz buna farklı meyveler deyin, hayvan türleri deyin, bireyleri hayvanların deyin ya da işte sağlıklı olma hali deyin, yaşadığınız duygulardan bahsedin, arkadaşlıklarınız deyin, ne bileyim bulutsuz bir gecede gökyüzündeki yıldızların görüntüsü vesaire vesaire deyin. Tüm bu sonsuza aksayan mükemmellikler göründüğü yerin, sebebin ya da maddenin ürünü ve sonucu değildir anlamına geliyordu bu söylemler. Madde bir bütün halinde, evren tamamıyla bu güzelliklerin taşıyıcısı, varlığa getiricisi ve kaynağı olmaktan uzaktır. Öyleyse tüm bunların tamamının bir yapıcısı, bir kaynağı olmalıdır. Yani buraya kadar söylediklerim sunumun ilk kısmından benim anladıklarımdı. Onları özetlemeye çalıştım. İkinci kısmında ise şuraya döndü sunum. Tamam. Sen gördüğün bütün bu güzelliklerin sahiplerinin artık evrenin içinde olmadığını ve yaratılıyor olduğunu kabul ediyorsun. Güzel. Bu önemli bir aşama. Bu gelinmesi gereken bir aşama. Çok da temelli bir yer yani yolculuk esnasında ulaşılması gereken çok önemli bir yer. Ama olay burada bitmemeli dedi sunum bize. Sen şu anda hala bu dünyada güzel şeyler var olduğu gibi çirkin şeyler de var diye düşünüyorsun çünkü. Ya tamam bazıları çok sanatlı, bazıları çok güzel, ne bileyim rahmet görüyorum falan. Ama bazıları da çok çirkin diyorsun. Burada zulüm görüyorum, burada rahmetsizlik görüyorum diyorsun. Bazen hayır var ama bazen de apaçık şer var diye düşünüyorsun. Bu ise hala eksik bir haldir. Bir insan olarak gelinmesi gereken nokta bundan çok daha ötede, daha ileridedir diye bir yere geldi yapılan sunum. Peki nedir bu ilerideki hal diye düşündüğümüzde ben şu sonuca ulaştım. Kainatta bazen güzellik, bazen de çirkinlik var mertebesinden. Kainatta daima her yerde istisnasız bir şekilde güzellik ve mükemmellik ve sanat var sonucuna ulaşman gerekiyor dedi Yusuf yaptığı sunumda. Burayı önemli olduğu için bir daha tekrar ediyorum. Kainatta bazen güzellik, bazen de çirkinlik var diye düşünme mertebesinden daima her yerde istisnasız bir şekilde güzellik ve sanat var sonucuna ulaşmak gerekiyor. Ne demek şimdi bu? Yani bu zor bir aşamaydı. Bunun üzerine de biraz durduk ama ben şimdi biraz daha üzerine konuşalım istiyorum. Bu ne demek diye daha iyi anlamak için. Ben şöyle notlar çıkardım kendime, sizlerle paylaşayım. Kainatta her şey güzeldir. Ancak bazı şeyler bizzat kendileri olarak ne demek bu? Yani sana bakan, insana bakan yönü açısından güzeldir. Mesela ne bileyim, taptaze bir mandalinanın eşsiz tadı güzeldir. Ama bazı şeyler ise görünürde, yani benim açımdan çirkindir. Ama onun benim açımdan çirkin olduğu kadar başka açılardan güzel olan yanları da vardır. Onun neticeleri güzeldir. Yani kainatta her şey senin açından güzel değildir. Bazı şeyler farklı açılardan güzeldir. Mesela bazen başka bir insan açısından güzeldir. Bazen senin çirkin dediğin şey başka canlılar açısından güzeldir. Ya da sistemin genelinin menfaati açısından güzel olabilir. Hatta en nihayet bu şeyler onu yapanın sanatını açığa çıkarması açısından güzel olabilir. Dolayısıyla sen her şeyi sanki senin açından güzel olması gerekiyormuş gibi düşünme. Bazı şeyleri başkaları için de güzel olabilir olduğunda bu benim için çirkin, o yüzden mutlak anlamda çirkindir diye bir zanla kapılma. Mesela şöyle bir örnek vereyim bu meselenin açılması için. Elinizde et kesmek için bir bıçak olsun. Siz de eti doğramak için böyle uğraşır kesmeye çalışırken bir anda işaret parmağınızı koparsanız. Böyle bir hali yaşayan bir insan için keskin bıçak, et bıçağı, bıçak diye bir şeyin var olması onun açısından şermiş gibi görünür. Ama bıçaklık olmak açısından o bıçak aynı anda yüz binlerce belki milyonlarca insana aynı anda fayda sağlıyordur. Belki de her gün milyarlarca insan aynı bıçağı kendisine çok faydalı, avantajlı, iyi bir şekilde kullanıyor olabilir. Ya da başka bir örnek düşünelim. Yanınızda kendinizi koruyabileceğiniz bir şey olmasın mesela düşünün. Aylardır beklediğiniz bir toplantıya gidiyorsunuz. Yolda yürüyorsunuz. Bir anda çok şiddetli bir yağmur yağmaya başladı. Hiç korunacak falan bir yer bulamadınız. 5 dakika içinde o hızlı bir şekilde yağan yağmur sizin tüm takım elbisenizi batırsın. Elinizdeki böyle çantadaki tüm dokümanlarınız sırılsıklam olsun. Hatta laptopunuz da bozulsun. Ve bu hal sizi çok büyük bir zorluğa soksa, yağmur sizin açınızdan bu hali yaşayan kimse açısından şerdir. Çok büyük bir şerdir. Ama aynı anda o yağmur belki on binlerce insan için ya da o civarda yaşayan diğer işte ne bileyim hayvanlar ya da bitki florası için veya çok daha sayısız şey için faydalı bir şey olabilir. Örneği değiştirelim. Evinize fare girsin mesela. Düşünün bir. Türkiye'de yaşayanlar bilhassa bunu pek iyi bilmezler. Evinize fare girmesi insan açısından şer görünür. Ama o hayvan için, o fare için belki de hiç şer değildir. Ya da ne bileyim evinizde ya bahçenize gittiniz. Kocaman bir hayvan ölüsü buldunuz o bahçedeki evinizin önünde. İşte etrafına üşüşmüş bir sürü hayvanlar var. Etler koparıyorlar falan böyle belgesellerden iyi biliriz biz böyle sahneleri. İşte üzerine sinekler uçsa falan. Bu görüntü bizim açımızdan çirkin bir görüntüdür. Ama o hayvan üzerinde ziyafet çekenler için çok güzeldir. Hulasa ben bu örneklerle anlıyorum ki bir şeyin güzel ya da çirkin olması illaki ilişkisel olarak ortaya çıkıyor. Yani bir şey güzel midir diye sorduğumuzda hemen kim için diye otomatikman düşünmek gerekiyor. Yani güzellik veya çirkinlik dediğimiz şey bir muhatabın bakışını, nazarını, onun açısını gündeme getirmeyi gerektiriyor. Bu anlamda bir şeyin güzel olması için illa senin benim açımdan güzel olması gerekmiyor. Aynı durum 100 farklı için 100 farklı anlam ifade edebiliyor. Hem çirkin hem güzel olabiliyor farklı insanlara, farklı canlılara bir durum. Bu yüzden sırf senin için ne anlam ifade ettiğini düşünüp bir şey güzeldir ya da çirkindir diye düşünmeye kalkma. Daha geniş bir perspektifle olanlara bak. Bu örnekleri çalıştıktan sonra biraz daha zor örneklere geçiş yapmıştı Yusuf sunumunda. Mesela kasırganın, çok büyük kasırgaların olduğu, etrafı sellerin götürdüğü bir yağmuru düşünün. Böyle bir hal işte bir sürü diyelim canlılara zarar verse, işte ağaçları kökünden koparsa, bir sürü hayvanı öldürse, kuşlar işte yıkılsa ölse ve korunacak yerler bulamasa. Bu zahiren çirkin gibi görünen bir hal olabilir iken, aynı anda bir baharı ortaya çıkaracak tüm türlerin çekirdeklerinin çatlaması için çok güzel bir hal olabilir dedi bize sunumda. Ya da ne bileyim deprem ve veba örneklerini vermişti. Deprem benim için bana bakan yönüyle çok çirkin görünüyor olabilir. Ama bu şeyin bizatihi çirkin ya da kötü olduğu anlamına gelmez. Bu hadiseler sonuçları açısından güzeldir denir dedi. Mesela bunlardan depremi düşünün. Biz insanoğlu açısından hoşumuza gitmeyen bir şey deprem. Çünkü çok fazla insanlar ölüyor. İşte binalar yıkılıyor. Çok büyük maddi zararlara uğruyoruz. Manevi belki zararlara uğruyoruz. Bu açıdan bize sorulacak olsa biz deriz ki deprem için bu şerdir. Yani ilk insanın ilk nazarı şer gibi görüyor bunu. Ve elimizde imkan olsa bundan sonra depremlerin olmasını istemeyiz. Ama bilmeyiz ki her yıl milyonlarcası olan depremlerin bu dünyada hayatın var olabilmesi için veya devam edebilmesi için çok zaruri bir fonksiyon icra ediyordur. Çünkü depremler sayesinde işte dağlar ve okyanuslardaki çok böyle geniş türde varlıkların ortaya çıkabilmesi için bir takım hazırlıklar yapılıyordur. Yani deprem her yıl milyonlarca oluyormuş bu arada, bakmıştım araştırma esnasında. Belki sayısız tür için çok güzel bir şeyken bizim için kötü olabiliyor. Aynısı vebada da var. Ya da işte atmacanın, yani ne bileyim işte koronavirüsü düşünün bugün yaşadığımız günlerde. Aynısı tarihe baktığımızda, yani pandemilerin insanoğlunun gelişimine ne kadar katkı yaptığını takip edebilirsiniz tarihte. Ya da işte daha önce bilemaat dersinde konuştuğumuzu hatırlıyorum. İşte bir atmacanın bir kuşu yemesi örneğinde de düşünülebilir aynı örnek. Yani atmacanın serçe kuşunu yiyor olması bizim açımızdan güzel görünmediği için bize çirkin görünüyor. Ya da sadece ölen serçe açısından düşünürsek yine çirkin görünüyor. Sanki şer bir yaratılış varmış gibi görünüyor. Ama tüm bir türün bu saldırma haline tabi maruz kalmasıyla, bu tasallута maruz kalmasıyla kabiliyetlerinin geliştiğini ve yeryüzündeki tüm bu canlılık çeşitliliğinin bu mekanizma ile çalıştığını düşündüğümüzde çok muhteşem bir sistemin kurulduğunu görüyoruz. Hulasa sunumun bu kısmı bize dedi ki, benim özetleyebileceğim haliyle, şu kainatta var olan şeyleri yalnız kendine bakan sonuçlar açısından değerlendirip kötüdür, şerdir falan diye düşünmeye kalkma. Ne varsa, ne oluyorsa hayırdır. Senin açından güzel görünmese de başka şeyler açısından güzel olabilir ya da yaratıcı açısından güzel olabilir diye bir hale geldi. Yani bu şu an şeye girmek istiyorum, böyle çok ara bir not, önemli olduğunu düşündüğüm şey. Yani doğrudan bizim konumuza bağlantısı yok ama şu konuştuğumuz konu açısından önemli olduğu için. Peki madem güzel, yani güzel gibi, benim açımdan güzel gibi görünmeyen şeyler neden gösteriliyor bana? Çünkü bu da bizim bazen içinden çıkamadığımız bir soru oluyor. Neden güzel olmayan şeylerle, benim açımdan çirkin olan şeylerle karşılıyoruz? Ben bunu da bunların arkasında hangi mesajlar var diye okumaya çalıştığımızda bu vurgunun çok doyurucu bir açılım getirdiğini düşünüyorum. Yani tüm bu okumalar kainatta hiç benim açımdan bir çirkinlik yokmuş meğerse diye bir sonuca ulaşmak için yapılmadı, yapılmıyor diye düşünüyorum. Yani insana sevdirilen ve sevdirilmeyen her şey insana kendini daha iyi tanıması için gösteriliyor diye anlıyorum. Yani mesela çürümüş bir muzu görmeyi niye sevmiyorum? Ya da çürümüş muzun kokusu bana neden iğrenç geliyor diye düşündüğümde, ben tazeliği, rengi, canlılığı, lezzeti sever bir şekilde var edildiğimi, yaşlanmaktan, tatsızlıktan, çürümeden ya da kötü kokudan iğrenir halde, istemez halde var edildiğimi anlıyorum ve kendimi tanıyorum. Yani bakın, yani çürümüş bir muz üzerinden insan kendine dair birçok okuma yapabiliyor. Ya da işte atmacanın bir yavruyu öldürmesi olayında ben hayatı sevdiğimi, ölümü ise sevmediğimi, yani zulme uğramayı sevmediğimi, haksız yere öldürülmeyi sevmediğimi ya da sevdiklerimin başına böyle zalimlerin musallat olmasını sevmediğimi anlayabilirken, adaleti sevdiğimi, hayatı sevdiğimi ya da sevgiyi, mutluluğu, saadeti, yavrumu sevdiğimi, yavruları sevdiğimi ve sonsuza kadar yaşamayı istediğimi bu olay üzerinden anlayabiliyorum. Bu böyle gider. Bu bir sürü farklı örnekler üzerinden çalışılabilir. Yani hulasa olarak bir cümleyle, bir şeyin kendi içinde neticeleri itibarıyla ya da yaratıcısına bakan açısından güzel oluyor olması onları benim açımdan da güzel yapmıyor. Ben kendi bulunduğum insani durumda bulunmaya devam edip kendimi tanımaya, bir insan olarak çalışmaya devam edeceğim. Etrafımda var olanların, diğer insanların ya da kendimin hayatımda ne sıkıntılar yaşadığımı, neler başıma geldiğini gözlemleyip bunları ile kendimi tanımaya devam edeceğim diye ara bir not olarak bunu paylaşıp devam edeyim. Şeye gelmiştik hatırlarsanız. Yani benim açımdan güzel olmak zorunda değil her şey. Bazı şeyler başkaları açısından da güzel olabilir. Ama buradan peki nereye geleceğiz? Yani bizim klasikleşmiş bir sorumuz var. Ben bunu kabul ettiğimde neyin altına imza atmış oluyorum diye. Yani ne değişecek hayatımda böyle bir şey kabul ettiğimde? Ben şöyle anlıyorum. Şu gördüğüm tüm kainat istisnasız, engelsiz, her yerinde ve daima mutlak bir güzellikten oluşuyor. Bana sanatlı bir var edilişi gösteriyor, sonucuna ulaşmak durumuna geliyorum. Tamam, diyelim ki böyle bir sonuca ulaştım. Hakikaten her şey çok güzel. Hiçbir şeyde hiçbir kusur yok. Mükemmel sanat ve güzellik gösteriliyor her yerde. Böyle bir sonuca ulaşmak ne anlam ifade ediyor? Bana bu ne söylüyor ki? Yani bilhassa müzakere etmeye çalıştığımız konu açısından düşünün. Tartışa geldiğimiz konu neydi? Risalete ne ihtiyaç var? Bu da Risalete kim ihtiyaç duyar sorusuydu. Bu soru açısından ne anlamı var? İşte tam da burada geçen hafta yapılan sunumun alanına giriyoruz. Benim anladığım kadarıyla şöyle bir çerçeve çizildi bu sunumda da. Madem kainatta her yerde istisna olmadan güzellik ve sanat ve mükemmellikler varsa ve madem sen dahil, tüm insanlar dahil, tüm insani mükemmellikler, üretimler dahil, hatta teknolojik üretimler, sanat çalışmaları dahil, evrende görünen hiçbir şeyin kaynağı en yakınında görünen sebepler değil, onların kaynağı mutlak ve mükemmel olan birisidir. Ve bu güzelliği hiç kimse sahiplenemez. Tüm bu güzellik mutlak bir kaynağı haber verir. Buradan şuraya geçiyoruz. Bu sanat ve güzellikler bize gösteriyor ki tüm bunları her kim yapıyorsa, bunların yapıcısı her kimse, bu kimse de sanatını güzel yapma ve sanatını süsleme isteği ve iradesi var demektir. Bunu şöyle bir örnekle düşünün. Yapanını tanımadığımız güzel bir manzara resmine baktığımızı hayal edin. Ve çok güzel bir perspektif olsun böyle. Her şey oranlı ve orantılı olsun. İşte orada envai çeşit hayvan ve bitki çok güzel resmedilmiş olsun. Renk seçimleri çok güzel olsun vesaire vesaire. Yani resim sanatından anlıyor olsaydım daha ayrıntılandırdım bu örneği ama şimdilik bu kadarla idare edelim. Böyle bir resme baktığımızda sanatçıyı kişisel olarak tanımasak, resmini görmesek, hatta adını bile bilmesek şu sonuca ulaşabiliriz. Bu resmi yapan her kimse çok ince bir zevki olmalı. Yaptığı işi iyi biliyor. Sanatında fani olmuş gibi bu tarz cümleleri rahatlıkla kurabiliyor oluruz diye düşünüyorum. Bu şu demek aslında. Bu resmi yapan her kimse bu adamın beyninde yaptığı sanatı güzel yapmaya yönelik bir istek var. Ve süslemekten de keyif alıyor. Bu sonuca ulaşırız rahatlıkla. Sırf bir tabloya bakarak. Az önce yaptığımız geçişte işte böyle bir geçişti diye anlıyorum ben. Neydi o geçiş? Tekrar da hatırlayalım. Şahit olduğumuz sanat ve güzelliklerin kendisini yapan sanatçının iç dünyasında sanat yapma isteği ve güzelleştirme iradesi vardır sonucuna ulaşma geçişiydi. Buradan ise şuraya geçti Yusuf. Eğer bu noktada ikna olduysak, yani bu kişinin güzelleştirme ve süsleme özelliklerinin olduğu sonucuna ulaştıysak, onda sanatına karşı bir muhabbet, bir sevgi ve bir rağbet olduğu sonucuna da ulaşmak gerekir. Az önce verdiğimiz örneği yine düşünün. Çizdiği tablo resmini çok beğendiğimiz bir sanatçı, her kimse, onun hakkında ulaştığımız süsleme ve güzelleştirme özellikleri, onun o icra ettiği sanatı çok sevdiği ve önemsediği, sanatıyla ilgilendiği anlamına da gelir. Yani bu mantıki bir sonuçtur. Ya bir adam var, düşünün, sanatı hiç önemsemiyor, hiç sevmiyor. Yaptığı işe de hiç değer vermiyor. Üzerine titremiyor ama her yaptığı iş mükemmel. Ne çizse harika çiziyor. Mükemmel ürünler ortaya koyuyor. Yani böyle bir şey herhalde absürt bir örnek olur. Olamaz diyor insan. Yani eğer ortada güzel bir ürün varsa bu sanatçının bu sanata yönelik bir isteği, bir arzusu, üzerine titreme hali olması gerekir diye düşünüyor. O zaman bu örnekteki sonuca ulaşabildiysek şu sonuca da ulaşmış olmalıyız. Yani ortada bir güzel bir sanat varsa, bu sanatı yapan her kimse onda güzel yapma ve süsleme isteği olmalı. Ve yaptığı işe kıymet vermeli ve onu sevmeli ve üzerine titremeli. Eğer bu sonucu da kabul ettiyseniz dedi sunum. Farkındaysanız bayağı uzun bir düşünce akışı var burada. O yüzden zorlanıyor olabiliriz. Ben bayağı zorlandım takip ederken. O yüzden anlarım. Eğer bu sonucu da kabul ettiyseniz dedi sunum. O zaman şu sonuca da gelebilirsiniz. Eğer sanatı yapan yaptığı işe çok kıymet veriyorsa, üzerine titriyorsa, sanatını çok seviyorsa, o sanatı takdir edebilecek olan her kimse ona da çok değer verir. Yani örnekteki sanatçı üzerinden düşündüğünüzde o yaptığı çalışmalarını teşhir etmek için bir sergi açması gibi düşünün. Peki bu sanatçı dünyanın en büyük sanatçısı olsa ve yaptığı işler, ürettiği tablolar daha önceden eşi benzeri görülmemiş, tarihte ilk defa ortaya çıkacak ürünler olsa bu sergiye kimleri davet eder? Sanatın sesinden anlamayan böyle kaba saba insanları mı? Yoksa sanatın en inceliklerine kadar nüfuz edebilecek sanat geçmişi olan, sanatın iyisinden anlayan insanların. Bu da herhalde cevabı net olan bir soru. Her insan diyor ki sanattan en iyi kim anlıyorsa sergiye onları davet eder. Aynı şekilde, benzer şekilde şu varlıkta istisnasız her yeri güzel bir sanat şeklinde yapan ve içinde sanatına karşı muhteşem bir sevgi olan ve bu sanatlarının adeta üzerine titreyen her kim ise, o da bu sanattan en fazla anlayabilecek olan kişiyle, kimseyle iletişime, ilişkiye geçer. Geçmesi gerekir. Peki hayata bakalım, etrafa bakalım. Şu hayat şartlarında bu özelliklere en çok sahip olan kimdir? Buna da herhalde kolay bir cevap verebiliriz. Hiç şüphesiz bizim gördüğümüz kadarıyla en azından insan olduğu diyebiliriz. Çünkü insanın şuuru, yani bilinci küllidir. Ne demek şuurun külli olması? Ben şöyle anlıyorum. Varlık ile kaynağı arasında ilişki kurabilme kapasitesine sahiptir. Öyle varlıkta bu olmaz ama. Bir de nazarı bütüncüldür. Peki bu ne demek? Benim anladığım yine çok farklı şöyle, yani bu insan çok farklı şeyleri fark edebilir. Uzayları da gözlemleyebilir, atom altını da. Diğer taraftan kendi içindeki en hassas duyguları da tespit edebilir. Yüz binlerce farklı işle uğraşıp milyonlarca farklı kitap yazabilir. İşte eğer sanatçı sanatını bu kadar seviyor ve ona rağbet ediyorsa, yani üzerine titriyor, sürekli yeni yeni sanat eserleri üretiyorsa, bunun karşılığında bunlardan anlayacak bir nazar da olması gerekir. İşte bu sanattan anlayacak, kendisini tanıyacak en büyük kapasiteye sahip varlık kimdir denirse de, o işte insandır. O sanatçı, o sanattan anlayabilecek olanla irtibata geçer ve geçmesi gerekir. Bu sanatın en mükemmel bir şekilde anlaşılması için de diğer tüm insanlar arasında o sanatı diğerlerine göre daha fazla anlayabilecek olan ile iletişime geçer ve ona sanatının inceliklerini öğretir. Yani envai çeşit sanat eserinin tamamından en ileri seviye anlayabilecek olan kişiyi sergiye gelecek olan diğer ziyaretçilere rehber ve yardımcı yapmak için özel olarak eğitir, kendi sanatının farklı yönlerini öğretir. O kişiyle özel olarak ilgilenir. Yani özetle şöyle bitti sunum. Tüm evrendeki mutlak güzelliği kabul ediyorsak, bu güzelliği yapan kimsenin güzelliği irade etme özelliği olduğunu da kabul etmek gerekir. Eğer bunu kabul edersek, bu kimsenin sanatını sevdiği ve üzerine titrediğini de kabul etmek gerekir. Sanatını seviyorsa ve üzerine titriyorsa, bu kimsenin, bu sanatçının o sanattan anlayabilecek olanlar ile iletişime geçmesi anlamına gelir. Bu anlayabilecek olanların içinde de en büyük kapasiteye kim sahipse onunla özel olarak görüşmek ve sanatının ayrıntılarını kendisine öğretmek ister. En nihayetinde argüman nereye geldi derseniz, ben şöyle anladım. Güzellik varsa Risalet de kesin olarak olmalıdır. Güzellik noktasında eminsek, bu kainatta güzellik varsa, her yer güzelse, her şey güzelse, ilk argümanlar bizi ikna ettiyse, o zaman Risalet kesin olarak olmalıdır. Aradaki bağlantı kopmaz, zaruri bir bağlantıdır. Benim uzunca özetim bu kadardı. Bayağı da uzamış. Hakkınızı helal edin. Böyle geçtiğimiz haftaları bu şekilde özetlemeye çalıştım bu sayede. Biraz da yoruldum. Ne diyorsunuz? Yani şu argümantasyon, şu yaklaşım, şu akış size nasıl görünüyor? İkna ediyor mu? Ya da belki de anlaşılmaz bulduğunuz yerler de olabilir. Lafı uzattığımız, dolandırdığımız yerler de olabilir. Ya da ne bileyim, ezbere konuşuyor, dindar argümanlar üretiyor da olabiliriz ama bunlar size bir şey söylüyor mu? Cevap veriyor mu? İhtiyacınızı karşılıyor mu? Elleri görmeyi beklerdim. Kimseden aha, Ali Mermer'den gördüm. Beni memnun etti. Allah razı olsun. Evet, Ali Mermer'den devam edelim. Buyurun.
Sizi ümitsizliğe kapılmasın diye elimi kaldırdım. Kimse elini kaldırmıyor demesin diye. Çok güzel, çok güzel Özel. Teşekkür ederim. Son noktada
Allah razı olsun.
daha önce bir incilik ilini vardı. Yani kötülük, insan kendisine bakan yerinde kötülük görürse diye. O konumuzun ana teması değildi ama madem temas ettiniz, dikkatimi çekti. İnsanın, mesela çok basit bir örnekte, bir bıçakla kendi elini kesmesini, acımasını, onun ızdırabını duymasını, milyonlarca başka kişilerin işine yarıyor ile izah edemeyiz. Bu noktanın konuşulması lazım. Çünkü benim elimin kesilmesi gerçekte benim için kötü mü değil mi? Onu konuşmak lazım. Çünkü benim elimin kesilmesi bir yaratılış ise, milyonlarca başka yaratılışların iyi olması, hayır olması, bendeki bir olayın, benim elimde gerçekleşmiş olan bir olayın, hadi canım bunu da hayırlar kümesine atalım dememize gerekçe olamaz. Onda bir tane eksik hayır var demektir. Bu acaba böyle midir? Bu noktada bizim bir ayrıma girmemiz gerekiyor. Şöyle, benim elimin kesilmesini, ondan acı duymamı sevmemem, onu tercih etmemem ayrı bir konudur. Benim elimin kesilmesi olayının yaratılması ayrı bir konudur. Onun için daha önceki takdimlerde bu da belirtildi ama ben biraz açıklık kazansın istedim bu konunun. Çünkü benim elimin benim tarafımdan sevilmemesi, benim yaratıcımın bana onu sevdirmeyecek bir duygu ile donatmasından kaynaklanıyor ki ben ondan kaçınayım diye. Ama kaçınma konusunda irademi gereği gibi güzel kullanmazsam, onun eğitimine girmezsem, elimin kesilmesiyle bana diyor ki bak sen kendini iyi yetiştirmedin. Yani kendini iyi eğitmedin. Onun için kendini iyi eğit diye bana haber veriyor. Ne ile haber veriyor? Acı ile haber veriyor. Bu da benim için öğrenme aşamamda bir motivasyon oluyor. Ben de bundan sonra elimi daha az, hiç kesmeyecek şekilde bir eğitime tabi tutulmam gerektiğini anlıyorum. Dolayısıyla daha mükemmel bir insan olma yolunda devam ediyorum. Bu konumuzun ana temasına değil de o temaya gider, ana hedefe ulaşırken yoldaki bir takım küçük çakılların temizlenmesi içindi benim kendi kafamda. Fakat konumuzun esası şu. Şimdi iyi dikkat etmemiz lazım. Yani sanatın mükemmelliği, sanatkarın gerçekten sanatını sevdiğini gösterir. Sevdiği sanatına da muhatap olacak, bir karşılık verecek, mukabelede bulunacak sanat severlerin olmasını da arzu eder. Eğer sanatın kaynağı sanat severlerin de varlık kaynağı ise, sanat severlere sanatını takdim edecek. Tamam, gayet güzel. Onların içerisinde bunu en güzel takdir edeni de sanki kendisine hadi bunu nasıl takdir ettiğini anlat bakayım diğerleri de, onlar da senin gibi en güzel şekilde takdir etsinler, sanatın kıymetini, değerini bilsinler ve dolayısıyla da sanatkara olan ilişkilerini, yani sanatkar olan hayranlıklarını, sevgilerini daha güzel ifade etsinler. Böylece de sanata karşı mukabelede bulunan kimselerin sanatı takdir etme kabiliyetleri artsın. Böylece de sanatın daha değerli hale geldiğini görüyoruz. Kimsenin takdir etmediği bir sanatın değeri olmaz. Bu da güzel. Ama en güzel takdir edici olmak için İki yol var. Birisi, çok güzel sanat eğitimi almak gerekir. Sanatı daha iyi takdir etmek için eğitimden geçmek gerekir. Yani öğrenmek gerekir. Ama vaka böyle gözükmüyor bizim şimdiye kadarki tecrübelerimizde ve rasullerin seçiminde. Rasuller değişik alanlarda sanatı en güzel şekilde takdir edenler olduğunu görüyoruz ama bunların hiçbirisi de böyle bir eğitimden geçtiğine dair elimizde hiçbir belge yok. Hele hele Enso Rasul diye kendisini takdim eden zata gelince, bu zat bırak sanattan anlamayı, okur yazar bile değil, çoban mesleğinden yetişmiş birisi. Nasıl sanatı takdir ediyor ya? En güzel sanatı takdir eden olarak seçilmiş ya? Bu can alıcı bir soru bence. Şimdi bir şeyin, bir ihtiyacın karşılanmasında en güzel, yani o ihtiyacı karşılayan şeyin en güzel takdir edicisi o ihtiyacı en zirvede hisseden kişidir. En zirvede tadan kişidir. O ihtiyacı kendisinin ihtiyacın farkında olan kişidir. Onun için rasullerin sanatı, rasul olacak, elçi olacak, öğretmen olacak olarak seçilecek kişilerin bir sanat eğitiminde zirveye çıkması değil, o zaman kendisine ait zanneder. Ya tam tersi, sanatı takdir etme ihtiyacını onun neyin nesi olduğunu en zirvede merak eden, araştıran, neyin nesi bu mükemmel kainat diye çırpınanın olması lazım. Yani en aç adam yemeği, lezzetini en iyi takdir edendir. Yoksa yemeğin lezzetini en iyi takdir eden en iyi aşçı değildir. Aşçı ha bu güzeldir, şu daha güzeldir der de onu takdir edecek olan, ona değer verecek olan, ihtiyacını büyük bir susuzlukla dile getirecek olan en aç olandır. Onun için bakıyoruz bize ulaşan elçiler tarihinde hep en muhtaçlar elçilik göreviyle çünkü görevlendiriliyor. Çünkü kendisine verilecek olanı en güzel o en muhtaç olanlar takdir eder. Bu konumuzun can damarından birisini teşkil ediyordu. Onu paylaşmak istedim. Özür dilerim uzun konuştuğum için, teşekkür ederim.
Bence uzun konuşmadınız. Allah razı olsun. Çok güzel katkılar olduğunu düşünüyorum. Elhamdülillah. Şimdi ilk yorum yaptığınız kısımla alakalı şöyle ben kendim anlıyordum ama bilmiyorum, yanlış mı anlıyorum. İnsanın kendisine güzel görünmediğini, çirkin göründüğünü düşündüğü noktalar başkasına faydalı mıdır, değil midir, başkası ondan ne kazanıyordur şeklinde değil de nazarını değiştirerek, o olaya bakışını değiştirerek dönüşür diye siz orayı benim anladığım kadarıyla böyle altını çize çize vurguladınız. Ve Allah razı olsun. Ama eğer yanlış anlıyorsam şu anda düzeltebilirsiniz. Yani insanın kendisi açısından güzel görünmeyen, çirkin görünen şeylerin ona güzel görünmüyor oluşu insanın nazarındaki problem, eğitimsizliğinin neticesidir şeklinde. Allah razı olsun. İkinci kısımda da yani burası da çok önemli. Yani risalet diye konuştuğumuz şu konu, Resullük vazifesi, eğitim yani eğitim kurumlarından eğitim alarak geçip yükselenlere değil, en aç, en muhtaç olanlara bunun güzelliğini en fazla takdir edebilecek olanlara verilir vurgusu benim çok hoşuma gitti. Allah razı olsun. Evet, iki tane el var. İnşallah devam edelim. İlyas sözümden. Buyurun.
Sizin yaptığınız uzun giriş için ve özet için ben özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hani söylemekte beis yok. Biraz latife de olsun. Ben geçen hafta dinlerken mektubat dersini elimle telefon hafif yaslanmış vaziyette uyumuşum yani. Artık dersin hangi dakikasında uyumuşsam. Dolayısıyla derste konuşulanların bir bölümünden habersiz kaldım. Sonra da dinleyemedim. Bu Ramazan dolayısıyla yatıp kalkma saatlerimizde malum değiştiği için. Size Allah razı olsun. Yani ta kaç hafta öncesinden başlayarak son haftaya kadar bu konularla alakalı neler konuşulduğunu basamak basamak gayet güzel bir biçimde özetlediniz. Şimdi sizi dinlerken aklımdan benim şu geçti. Yani özetin özeti, alemde sanat var. Bu sanat sanatkarsız olmaz. Sanatkarı var. O sanatkar sanatını seviyor. Sanatını takdir edecek insanları ki aynı kaynaktır. O özellikle sanatıyla ilgili kılar. Ve o insanlara da sanatının ayrıntılarını ve daha başka mesajları vermek için o insanlardan birisini seçer. Dolayısıyla sanat varsa risalet vardır şeklindeki bir yaklaşım. Bir defa bu yaklaşımın hani çok özgün olduğunun bir altını çizmek lazım. Yani benim malzeme gördüğüm gerek genel anlamda risaleti, gerek Hazreti Muhammed'in aleyhisselam risaletini temellendirmede yani üzerinde çalıştığımız, okuduğumuz ve çok istifade ettiğimiz bu eserlerin müellifinin dışında böyle bir argümantasyon seyriyle temellendiren ben bir müellif şahsını görmüyorum. Peki böyle bir temellendirme makul mu diye düşündüğümde ben sizi dinlerken ya bu tefekkür zincirinde şuraya katılmıyorum, şurası oturmuyor diyeceğim hiçbir yer olmadı. Yani en azından ben kendi adıma buradaki tefekkür silsilesinin ve sonunda ulaşılan neticenin her basamağının çok sağlıklı, çok benim insani özelliklerimle örtüşen ve bana sinen bir seyir olduğunu gördüm. Onu ifade etmek istiyorum. Şimdi zannediyorum lamalar dersindeydi. Şener Bostaş arkadaşımız dedi ki risalet konusu orada da konuşulurken peki yani risalete bir fonksiyon biçiliyor da metinde gerçekten son Resul Muhammed Aleyhisselam bunu yapmış mıdır? Baktığında biz burada bir şeyin misyonu, onun hayatını görüyor muyuz diye güzel bir soru sormuştum. Ben sizi dinlerken yani sanat üzerinden, sanatkarın sanatını sevmesi üzerinden, sanatseverlere sanatkarın özellikle ilgi göstereceği üzerinden ve sanatseverlerden birisini özellikle seçerek sanatının inceliklerini ona öğreterek görevlendirmesi gerektiği üzerinden dinlerken aklımdan şu geçti. Acaba Hazreti Muhammed Aleyhisselam bu noktada burada çizilen ve gayet de mantıklı ve tutarlı görünen hususta fonksiyonu tam böyle icra etti mi diye düşündüm. Ve burada bir husus aklıma geldi. Detaylarına asla hani giremeyiz uzun ve herkesin benden daha iyi malum olduğu muhakkak hamd. Hamd kelimesi benim kafamda bu problemi büyük ölçüde çözdü. Evet. Yani Kur'an'ın en önemli mesajlarından birisi hamd. Hazreti Muhammed'in getirdiği en önemli esaslardan birisi hamd. Ve Hazreti Muhammed'in hayatında en hakim olan tutumlardan, değerlendirmelerden, takdirlerden birisi hamd. Her namazın, her rekatın okuduğumuz Fatiha'nın başında zaten hamd kelimesi var. Yani takdir etme, yani övme, yani sanatkarı beğenme. Şimdi bunu Hazreti Muhammed bu mesajı getiriyor. Onun getirdiği mesajda biz mesela diyor ki velakat seyyinnesseme düne bime sabiha. Herkesin bildiği ayet Mülk suresinde biz gökyüzünü yıldızlarla, kandillerle süslendirdik. Buna benzer başka ayetler de var. Dolayısıyla mesaj, Hazreti Muhammed'in getirdiği mesaj kainattaki sanata, tezyinata, tahsinata, güzelle vurgu yapıyor mu? Yapıyor. Mesela bir ayet, Sıbgatallah, Allah'ın boyası. Ve men ahsun minallahi sıbgah, Allah'tan başka daha iyi boya yapan kim vardır? Gibi ayetler. Şimdi buradan şuraya tekrar gerek hemen bitireceğim. Özür dileyerek uzatmaksızın. İşte Hazreti Muhammed sizin o sanattan risalete gelen tefekkür yolculuğunuzun özünü teşkil eden fonksiyonu yani sanata karşı, alemdeki sanata karşı sanatkarını öne çıkarma, sanatkarını takdir etme, onu hamd etme, insanların dikkatini oraya çekme bağlamındaki fonksiyonu bir tamamıyla yapmış görünüyor diye ifade etmek istedim. Teşekkür ediyorum.
Allah razı olsun. İlyas Üzüm, çok ben keyif aldım yorumlarınızdan. Bilhassa sanat ve hamd vurgusu, sanat ve hamd ilişkisi üzerinden yaptığınız vurgu acayip hoşuma gitti. Allah razı olsun. Ben de şeyi gündeme getirmek istiyordum aslında. Bilmiyorum, bakayım burada Yunus Orhan burada mı? Yani sanat üzerinden risalet temellendirmesi bana bayağı garip görünüyor. Bilmiyorum siz ne dersiniz ama. Yani İlyas Üzüm'e bu noktada ben çok itimat ediyorum. Çünkü literatürü çok iyi okuduğunu biliyorum. Ben öyle iddialarda bulunamam. Ben yani şahsi böyle amatör bir okuma yolculuğumda öyle sanatla risalet arasında bir ilişki kurmak yani çok öyle akıl alır bir şey değil gibi görünüyor bana. Yani sanat çünkü bizim bugün anladığımız anlamda ne işi Yunus Orhan, ne diyorsunuz? Yani sen, sizinle daha önce konuştuğumuz için size sataşmak istiyorum ama nasıl görünüyor yani sanatla risalet arasındaki ilişki vurgusu? Eğer müsaitseniz beklerim ama değilseniz devam ederim inşallah. Bana bayağı enteresan geliyor, onu söyleyeyim. Bayağı sıra dışı bir şeyler dönüyor yani risaletin sanat üzerinden temellendirilmesi. Yani risale metinlerine uzun zamandır muhatap olan insanlar bu enteresan kavramlar arasındaki ilişkileri şey yapamıyorlar. Kaçırıyorlar çünkü artık alışkanlık oluşuyor. Ama biraz böyle o hani bir ara bahsettiğim dememorization, bildiklerini unutma kavramı diye bahsetmiştim size. Onun üzerinden düşündüğümüzde yani ilk defa muhatap oluyor gibi okuduğumuzda bayağı enteresan bir ilişki ağı gibi. Bilmiyorum. Hala elde kalkmadığına göre inşallah devam edelim. Yusuf'tan Yusuf, buyur.
Senin bahsettiğin ve Ali abinin bahsettiği nokta arasında şöyle bir benzerlik vardı da hani kainatta güzellik vardır ama benim nazarımda çirkinlikler var. Hani bu başkalarının nazarında güzel oluyor işte. Yağmurdan ben zarar gördüysem yağmur zararlı değildir. Bak işte faydalananlar da var. Bu ilk aşamada bize bir fikir vermesi açısından tefekkürün ilk basamağı sanki. Yani şeyi gösteriyor. Güzelliği ben merkezli olarak tanımlarsam ki daha önceki haftanın konusu oydu ya kendini tanımak. Hani o işte bencil nefsim falan diye girmiştim Elif orada metne. Yani ben kainatı ben tasarlarım, ben tanımlarım tarzı bir tavrımın neticesinde bir şeyler bana çirkin görünür. Ama baktığım zaman yok, bak bana çirkin görünen, gösterilen başkalarına güzel gösteriliyor. Dolayısıyla o ilk aşamada ha demek ki yargı, güzelliğin yargısı olarak kendimi alırsam bir şeyleri çirkin göreceğim. Yani daha önceki haftaların konusunda kendimi yanlış tanıdığım ölçüde, yani işte ben yaparım, ben ederim dediğim ölçüde kainatta çirkinlikler göreceğim. Bunun bir ileriki basamağında da Ali abinin dediği şey devreye giriyor. Kainatı o zaman kendim namıma baktığım zaman, eşyayı da kendileri namına baktığım zaman çirkin görünüyor bana. Fakat saniyeleri adına baktığım zaman güzellikler görünmeye başlıyor. Sanırım bunun en can alıcı örneği ölüm olur yani. Ölüm kadar çirkin bir şey yok. Bana da sevdirilmeyen bir şey ölüm. Fakat ölümün hakikatini anladığın ölçüde de ölüm sana tatlı ve güzel ve gerekli görünmeye başlıyor. Ölümle barışık oluyorsun. Hatta tabiri caizse ölüm önceki anlamıyla ölü veriyor zaten senin nazarında. Tamamen sevilecek güzel bir suret alabiliyor. Ne zaman olur bu ama? Ölümün yaratıcısına olan nispetiyle ölümün maksadını idrak ettiğim ölçüde olur. Dolayısıyla senin bahsettiğin noktadan Ali abinin bahsettiği noktaya bir çıkış yapmış oluyoruz. Yani seninki ilk basamağı teşkil ediyor. Kendimden kurtulma, kendi işte ben merkezci, bencil nazarımdan kurtulmama fayda sağlıyor. Sonra da bunu hani eneden hüveye, benden ona nazarı kaldırıyorum. Ali abinin bahsettiği noktada oydu. İşte tam peygamber de burada resmi tamamlayan şahıs oluyor. Nasıl ki ben kendimde yani eneden hüveye nazarımı çevirebildiğim ölçüde bir şeylerin bana güzel göründüğünü fark ediyorum. Ama hala mükemmel olarak bunu idrakten acizim. Hala bir şeyler bana çirkin görünüyor. Bunu en güzel yapan birisi yok mu yani? Olsa gerek yani. Çünkü ben düne göre bugün daha iyi yaptım ama takıntılarım var, hala kusurum var, eksikliği insanım. Ya bizim içimizden herhalde bunu daha iyi anlayacak birileri de olmuş olsa gerek. Ya o öyle birisine de yaratıcım hususi olarak ilgilenmiş ki bu noktayı da ifade ettim. Ve o kişi de işte bu benliğini tamamen artık ben merkezcilikten kurtarıp Rabbi ile olan münasebetini en mükemmel yapan, yani ona bu güzel yaratılışa karşı en güzel biçimde de mukabelede bulunan kişi, ki İlyas Hocam da buna işaret etti, yani o hamde bulunan, övgüyle mukabelede bulunan kişidir. İşte o zaman o kişi bana hem öyle bir kişi olmalıdır, hem de o kişi bana talim edici, muallim olarak dönüp bana bir şeyleri anlatması için vazifelendirilmelidir. Böyle yani tekrar etmiş olduğum söylenenleri de herhalde resim kafamda bu şekilde tamamlanmış oldu. Allah razı olsun.
Yo, çok da iyi yaptın yani. Benim tam yakalayamadığım bir nokta idi bu. Yani nasıl birleşiyor acaba diye intikal edemiyordum. Yani iki ilişki, yani önce bak demek başkaları için güzel görünebiliyor, bana çirkin görünen şey aşamasından. Öyleyse bu benim için de güzel görünebilir mi acaba aşamasına geçiş? İki adımlı bir aşama gibi bunun arasındaki ilişkiyi görmeme vesile oldu. Allah razı olsun. Çok iyi oldu. Ali Mermer'den devam edelim.
Sizin Yunus söz almayınca sizin sorununuz üzerine düşündüm de sanat üzerinden gitmek acaba Resul'ün var bir elçinin olması gerektiği, bu işi en güzel şekilde takdir edecek olan, sanatı en güzel şekilde takdir edecek olan kişiyi zorunlu kılar mı? Yani sanat gerekçesi yeterli mi diye anladım ben o soruyu. Bu bir örnektir. Gerçi Yunus Özal'da konuşsa ondan sonra mı konuşsaydım acaba? Neyse, madem söz aldım devam edeyim. Bu bir örnektir. Sanatın mükemmelliği oranında onu takdir edecek olan kişinin de takdir etme özelliğinin mükemmelliği beklenir. Ama birisi sanatın sanatkarını, diğeri de sanatın takdir edeceği seyircisini temsil edecektir. Aynı konuyu ben mesela en güzel bir makine yapan, ben kendim tipik bir örneğim vardır o konuda, bilgisayarımı alırım önüme, ben bilgisayarı daktilo gibi kullanırım. Yalnızca Word programı için kullanırım, bir de e-mail için kullanırım. Yani bilgisayarın yapıcısı gelir der ki bana, ulan bunun için kullanacaksan bu kadar kapasiteli bir bilgisayar yapmama gerek bile yoktu der. Ne yapar bu kimse? O bilgisi yaptığın makinayı yapılış maksadının içerdiği tüm kalitesiyle en güzel şekilde kim kullanabilecekse o kişiyi hedef alır. Ve o kişiyi de eğitir, onu başkalarını da öğretmek üzere, teknisyen, eğitmen olarak görevlendirir. Bunu ben anlamlı bir kitap yazan, çok değerli bir kitap yazan kişi için de genişletebilirim. Ve mükemmel bir, mesela düzenli bir iş yapan kişi, çok güzel yemek yapan bir kişi de o güzel yemeği en güzel şekilde takdir edecek bir kişinin o yemeği yiyip de şuradaki spice ne derler? Yani içine konulmuş olan ne diyorlar ona? Bir arkadaş söyler. Baharatın şu cinsini çok mükemmel bir oranda koydun diyecek bir o yemeği yiyen kişi ister. Yani bu bir yalnızca sanat, yalnızca bir örnektir. Bütün alanlarda belli bir ilişki ağının temsilini bize sergiler. Bu sanat olur, nizam olur, yaratma kabiliyeti olur, anlamlılık olur, teknik bir makin aletin kullanımı değerlendirilmesi olur. Artık siz onu genişleteceksiniz. Onun için yalnız sanatla sınırlı olarak algılamamak lazım. Bütün mükemmelliklerle ilgili olduğunu düşünmek gerekir diye anladım.
Allah razı olsun bu yorumunuz için. Yani ben sanat örneği veriyor, enteresan falan derken aslında pejoratif, olumsuz bir şeyden ziyade yani çok enteresan bir örnek kullanıyor şeklinde yaklaşmıştım. Çünkü yani sanat üzerinden risalet ya da uluhiyet temellendirmesi yapmak çok zihnin kolaylıkla geçebileceği bir yer değil gibi geliyor bana. Çünkü sanat başkalarının elinde gibi göründüğü için bizim dünyamızda böyle bir yaklaşım bana bayağı orijinal geldiği için bu şeyi yapmıştım. Ama yani sanat üzerinden yapılan vurgunun diğer yaklaşımlarla yani makina ya da farklı şeylerle de olabileceğini genişletmeniz iyi oldu. Sadece şunu ufak bir şekilde ekleyeyim. Yani sanatın tercih edilmesinin şöyle güzel bir yönü olabileceğini düşünüyorum. İsmail Mutlu'ya bakıyorum. Yok olsaydı ona danışırdım bu noktada ama. Yani sanatta yorum yapma, sanatı takdir etme diye sanki farklı alanlarda olmayan muhataba yüklenen çok enteresan bir anlam var. Yani sanatçının maksadını anlamak, çözmek, onu tanımak, onu farklı açılardan tanımak vesaire konuları üzerine sanatın sanki durduğu yer biraz daha orijinal, güzel bir yer gibi görünüyor bana. O anlamda sanatın tercihi sanki çok güzel bir yere bakıyor gibi hissediyorum ama bilmiyorum, ne dersiniz? Evet, devam edelim Yunus Orhan'da. Buyurun.
Evet, Allah razı olsun. Biraz yorgun olduğum için toparlayabileceğimden emin olmadım. Yani o yüzden el kaldırmaktan biraz içtinap ettim ama Ali Mermer'in yorumunu duyunca da heyecanlandım. Gerçi o benim bahsetmek istediğim noktayla ilgili bahsetti o da. Sonra da indiremedim. O da şuydu. Şimdi sanat kavramı tabii bugün daha özel anlamlara da işaret eden bir yönü var. Gel gelelim ben Bediüzzaman'ın eserlerinde sanat, masnuat ve sani kavramlarının tercih edilmesinde çok ciddi bir hem metodolojik hem teorik bir kasıt yattığını düşünmüşümdür hep. Ve Resul'ün sanatla ilişkilendirilmesi de Risale-i Nur'un genel arkasında işleyen esma teorisiyle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Sanat, sana yapmak etmek işinde mahir olmak ise sanat. Yapılan iş işte meslek anlamına geliyor. Bu yani sanat, masnuat, sani üçlemesi üzerinden yaratıcının varlığı ve yaratıcıyla nasıl bir ilişki kuracağını temellendirme çalışması burada bu meselelerin künhüne vakıf olanlar da var. Yani yanılırsam beni düzeltirler diye rahat konuşuyorum. İslam geleneğinde çok hakim olan bir anlayış değildir. Mamafi masnuat kelimesini ilk kullanan Said Nursi değildir. Ama teoriyi sanat, sani, masnuat üçlemesi üzerinden kuran ve yaratıcıyı, yaratıcıyla olan ilişkiyi ve imanın diğer tüm bileşenlerini bu üç kavram üzerinden ilişkilendirerek inşa eden dediğinizde benim bildiğim kadarıyla çok yok ya da yani ben çok yok diyorum çünkü ben bulamadım ama vardır, doğrudur. Ben bilmiyorum. Şimdi bu niye önemli? genelde hakim olan eğilim halik, mahluk kavramları üzerinden itikada dair meseleler tartışılmış, anlaşılmaya çalışılmış. Sanat dediğinizde işin içerisine iş giriyor. Maharet giriyor. Özellikler giriyor. O özelliklerin tespit edilmesi giriyor. O özellikler üzerinden yaratıcının teker teker tanınması meselesi giriyor. Zannediyorum Kur'an'ın çok yoğun esma eğitimi vermesinden hareketle müellif bu teori, esma teorisi tamamen taptaze bir kavram üzerinden yapılması gerekiyor. O da sanat. Yani karşımızda bir iş var, karşımızda bir eser var. Bir mesela halik mahluk kavramsal çerçevesinde eser çağrışımı olmuyor farkındaysanız. Ben öyle hissediyorum. Mesela madde gibi bir şey geliyor. Varlık gibi bir kavram geliyor karşınıza. Veya mevcudat dediğinizde varlık gibi. Bunların hepsi çok önemlidir. Yani Said Nursi'nin teorisi içerisinde de çok önemli bir yeri var. Mevcudat, mahlukat, kavramsal arka planının. Ama masnuat dediğimizde işin içerisinde eser, maharet, esma gibi kavramlar kelimenin kendi tabiatıyla mı diyeyim, kelimenin kendisiyle beraber sizin dünyanıza taşınıyor. Bu açıdan çok önemli. Şeye gelirsek, ben Ali Mermer'in sondan ikinci yorumu, son değil de bir önceki yorumunda beni çok etkiledi can damarı dediği mesele. Kur'an'ın ikram olduğunu unutuyoruz bazen. Kur'an'ı kerim diyoruz ama Kur'an'ın bir ikram olduğunu, bir nüzul, yani yaratıcının mahluka tenezzül etmesi gibi bir işlem var. Bir ikram yapılacak. Bu insan-insan ilişkisinde bile ikram edeceğiniz zaman burnundan kıl aldırmayanla mı İkramınızı paylaşmak istersiniz? Yoksa hakikaten o ihtiyacı böyle o ihtiyacı hissettiği her halinden belli olan bir kimseyle mi bunu paylaşmak istersiniz? Ben zannediyorum ikincisi diyor Fıtrat. Yani içimdeki bulduğum gerçeklik bana ikincisini tercih etmem gerektiğini söylüyor. Şimdi bir nüzul olacak. Peki nasıl bir nüzul olacak, onu arkadaşlar değindiler. Bir de şuna değinmek istiyordum, bu sanatla ilgili ilişkilendirmek için üçüncü söyleyeceğim madde de şu: Kur'an'ın ilk farzı, ilk farz ibadet nedir Yakup, hatırlıyor musun ilk farz ibadetin ne olduğunu?
Okumak mı?
Evet. Yutmadın numarayı. Ah dedim, Yakup'a dedim, burada dedim, gireceğiz dedim. Ama yutmadı numarayı. Evet, ilk farz ikradır arkadaşlar. Bayağı açık emirdir yani. Oku. Şimdi bu peygamberin tercih edilmesi ve peygamberden beklenilenle bu ikra arasında çok yakın bir ilişki olması lazım. Çok yakın bir ilişki. Hani sanat, sanatı takdir dedi ki, bunların hepsinin bu ikra emriyle çok yakın bir ilişkisi olması gerektiğini düşünüyorum. Ve eğer sanatı az önce Ali Mermer'in bıraktığı yerden devam ettim ben zaten. Hani genişletirsek, bir eser yapmak, etmek, işlemek, eylemek, o özelliklerin ortaya çıkması, demonstration şeklinde anlarsak, o zaman bu ikra emri çok anlamlı geliyor bana. Yine Ali Mermer'in o yorumundaki en aciz, bunun en çok muhtaç olan kimseye konuşması noktasında meşhur hadisteki anekdot benim çok hoşuma gidiyor. Onunla hemen susup mikrofonu Celal'e bırakacağım. İkra diyor Cebrail. Aleyhisselatü Vesselam'ın cevabı muhteşem. Ben okuma bilmem Biz bunu arkadaşlarla şöyle modellemiştik. Farkında mısınız? Kur'an kime iniyor? Ben okuma bilmem diyene iniyor. Ben okuma bilirim. Ben okurum diyene Kur'an inmiyor diye anlıyorum.
Allah razı olsun. Evet. Çok önemli vurgular ama çok açık olduğu için geçelim de elhamdülillah. Evet, Celal buyur.
Evet. Aslında bu konuyu ben de yeni yeni düşündüğüm için toparlayabilir miyim bilemiyorum ama bir deneyeceğim. Şimdi bu sanatçı kavramıyla şeyin şöyle şu şekilde bir ilişkisi olabilir. İkinci noktada bahsedilen işte insanın şey algısı, hayır ve şer algısı. Şimdi yani şeyin eşyanın kendi hakikatinde hayrın ve şerrin olması ayrıdır. İnsanın kendi özel algısında bu hayrı şerri ne derece birleştirdiği diyelim ya da o hayır ve şerri ne derece bir hükümle öyle bir sonuca vardığı ayrıdır. İkinci nükte biraz onunla alakalı ve bununla şeyin bağlantısı olması gerekiyor aslında. Sanatçıyı tanımayla alakalı bir bağlantı olması gerekiyor. Şöyle ki şimdi insanın baktığımız zaman hayata dair ya da eşyaya dair en genel yargısı, varabileceği en genel yargı şeydir. Tabii bu yargı hayır ve şer eşyanın hayır ve şer olduğudur. Bana göre en genel yani en bütüncül yargı budur. Bu yargılarının altında şeyler olabilir, alt yargılar olabilir. Ama yani bir çatı altında toplayacaksak eğer en bütüncül yargı hayır ve şer olduğu noktasındadır. Dolayısıyla insan baktığımız zaman bana göre ikinci noktada şimdi diyelim ki ben bütüncül olarak bir benim için hakikatim hayatımla alakalı, varlığımla alakalı hayır ve şer diye bir şeye ulaşabiliyorsam eğer burası aslında üçüncü noktada geliyor. Nasıl olduğuna dair. Ama diyelim ki öyle bir şey varsa, öyle bir şeye ulaşabiliyorsam o süreçte bana hayır gibi gelmeyen durumlar da sonuçta hayır gibi düşünülebilir. Bana göre Risale-i Nur'da sık tekrarlanan işte hayrı kesir için şerri kalil terk edilmez türünden argümanlar da buraya bakıyor. Yani bu aslında biraz bu şöyle de algılanabiliyor. Olay parçalanıyor. Ben bir yerde bir olay yaşıyorum. O kötü bir olay. Ama olsun o olayı baktığımız zaman o olaya daha genel olarak maruz kalan ve olaydan memnun olan insanlar var. Dolayısıyla olay iyidir. Bu tam olarak açıklamıyor şeyi. Benim varabileceğim bütüncül yargı açısından bakmak gerekiyor olaya. Dolayısıyla burada esmalar bana göre önemlidir. Yani yaratıcının tek bir özelliği yok. Mesela diyelim ki ben bıçak kazası yaşadım diyelim. Olaya dar bir özellik açısından bakarsam bana göre sonucuna varırsın, şer sonucuna varırsın. Ama şimdi eşya çok yönlü. Dolayısıyla bu eşyanın sanatçısının da çok yönleri olması gerekiyor. Yani esması olması gerekiyor. Dolayısıyla bu esmanın dengesi, muvazenesi dahilinin dairesinde olayları yorumlayabilmem gerekiyor. Dolayısıyla benim eşya hakkında nihai yargımla alakalı, bütüncül yargım için bu eşya hakkında bütüncül bir bildiri gönderilmesi gerekiyor. Bu anlamda vahyin evrenselliği bana göre çok farklı kategoride bir evrenselliği var vahyin. Vahiy bütüncül bir şey gönderir. Eşyanın hakikatine dair, bütün varlık hakikatine dair bir şey gönderir, bir bildiri gönderir. Ki böyle bir bildiriye de insanın ihtiyacı vardır. Böyle bir bildiri olmadan ben hiçbir zaman nihai bir şeye varamam, hükme varamam, nihai bir yargıya varamam. ne iyi diyebilirim ne kötü diyebilirim. Hatta böyle bir bildiri olmadığı zaman her şey mahza şer olmak zorunda olur benim için. Bu noktada şeye ihtiyaç var bana göre. Sanatçıyı tanıtacak bir öğretmen, bana sanatçıyı tanıtacak bir öğretmene bu noktada ihtiyaç var. Dolayısıyla öğretmenin sanatçıyı, öğretmenin bu varlık aleminin sahibine, sahibinin bir sanatçı açısından, sanatçı olarak, sanatçı çatısı altında tanıması bana göre olayı daha bütüncül hale getiren bir durum olduğunu düşünüyorum.
Allah razı olsun. Önemli noktalar düşünmem lazım üzerine. Evet, devam edelim İlyas Üzüm'den. Vaktimiz bitmek üzere. Toparlayabilirsiniz eğer kısaca olabilirse çok güzel olur İlyas Üzüm. Allah razı olsun.
Çok kısa ifade etmeye çalışacağım. Allah razı olsun müzakerelerden. Hepsi insanın dünyasında güzel ufuklar açıyor. Şimdi Yunus ilk farzda ikradan bahsetti ya, vahiy böyle bir mesajla geldi diye oku. Ne okunur? Kitap okunur. Dolayısıyla Hazreti Muhammed'in getirdiği mesaj ne demiş oluyor? Bütün varlık bir kitaptır demiş oluyor. Peki o mesajda başka hangi emir var? Tenzuru emri var. Bakın. Efela yanzurun ilel ibili keyf hulukatları fendiru ile else rahmetillah var. Bakın emri var o mesajda. Peki insan neye bakar? Sanata bakar. Tabloya bakar. Güzel bir esere bakar. Demek ki kainat bir eser diyor vahiy. Kainat bir sanat eseri diyor. Kainat bir tablo diyor. Hazreti Muhammed'in getirdiği mesaj bunu söylüyor. Başka ne diyor Hazreti Muhammed'in getirdiği mesaj? Onu akletmezler mi, düşünmezler mi üzerinden? Akledin. Yani düşünün diyor. Ne düşünülür? Çok gizemli olan, çok esrarlı olan, çok hikmetli olan şeyler düşünülür. Dolayısıyla kainatı ya da varlığı bu anlamda başka bir kategoride bize sunuyor. Dolayısıyla Hazreti Muhammed bu mesajı da getiren birisi olarak kendisi bu mesajı en başta kendi hayatında uyguluyor. Bunu şundan dolayı ben söylemek istiyorum. Kendi açımdan bu risalet konusunun temellendirilmesinin, nazari bilgilerin hep benim kafamda Hazreti Muhammed'in hayatıyla, hatta diğer peygamberin hayatıyla irtibatını ben zihnimde kurmak istiyorum. Şimdi buradan bakıldığı vakit, bugün sanat konuşulduğu için sanat, hilkat konuşulursa hilkat, kitap konuşulursa kitap, üzerinden nübüvvet, peygamberlik, risalet temellendirildiğinde Hazreti Muhammed bu misyonu, bu nazari silsilede ortaya konan yaklaşımı nasıl gerçekleştirmiştir ya da gerçekleştirmiş midir diye baktığımızda onun hayatı hem vahiyle bağlantılı olarak hem ondan bize gelen nakillerle bağlantılı düşündüğümüzde ben hep evet çok oturuyor, evet yapmıştır, evet yaptığı anlaşılıyor, kainatı bir kitap gibi gördü, kainatı bir tablo gibi gördü, bakın bu demeye geliyor diye kendi dünyamda irtibatlandırmaya çalışıyorum. Uzatmak için, vakitte geçtiği için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
Allah sizden razı olsun. Çok güzel bir paylaşım bence. Hatta ben kendime şöyle de bir ders çıkardım. Kur'an-ı Kerim'deki emir ayetlerini takip edip farklı kavramsallaştırmalar yapılabilir, okumalar yapılabilir gibi geldi. Güzel bir teklif. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Evet, Sait Sarı'yı görmüştüm ama Sait Sarı sonra elini indirdi. Hemen 1-2 dakika lütfen buyur Sait.
Ben de çok kısa bir şey söyleyeyim. Aynı zamanda da sormuş olayım, gerçekten danışmış olayım. Çok kısaca kolsuz doğan bir insan da aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın sanatkar ismini şu şekilde tamamlamış olmuyor mu diye aklıma geldi. Hakkal yakin manada kollu doğan insanların Cenab-ı Hakk'ın yüksek bir sanatı olduğunu hakkal yakin manada anlayıp Cenab-ı Hak da madem kendisini tanınmak için yarattı, yani sanatını hakkal yakin fark edilsin diye yarattı, öyleyse kolsuz doğan bir insanın değil o sanatın bozuk bir görüntüsü gibi bir fotoğraf vermesi, tam tersi öyle bir kontenjanın ve öyle bir nimetin, yani hangi nimetten bahsediyorum, onun sanatını hakkal yakin anlama, mesela iki kolun o kadar kıymetli olduğunu ve öyle bir sanatkar olduğunu hakkal yakin fark edip anlama kontenjanına dahil insanlar olduğunu. Kişisel bencilce bakarsan niye bana bu verildi falan filan gibi bakabilir ama sanatkarın yaratılış maksadına uygunluk açısından bakarsak öyle bir kontenjana, öyle bir şeye nail olduğu hasebiyle kolsuz insanların, örnek veriyorum, dahi bu sanatın sanatkarını fark ettirme açısından hem lazım hem de ayrı bir yere sahip olduğu diye birazcık abilerin konuşmasının belki bazen bir, dışında bir nokta gibi not almıştım ama bunu da paylaşmak istedim. Bilmiyorum aktarabildim mi? Allah razı olsun.
Aktardın. Allah senden razı olsun. Yani ben şöyle özetleyeyim mi? Özetleyebilecek miyim bilmiyorum ama kolsuz doğan bir kimsenin sanatkarın tanınması açısından hem kendisi hem başkaları için kendisi için hakka lekin, başkaları için aynı lekin olabilir belki. Bir okuma imkanını sunmuyor mu? Yani soruyu tam toparlayamıyorum. Güzel bir nokta olduğunu düşünüyorum. Hemen böyle bir yorum yapmak isteyen varsa alırım ama yoksa toparlayıp inşallah haftaya şey yapabiliriz. Buradan girebiliriz. Elde kalkmadığına göre inşallah o zaman haftaya buradan gidelim. Ama güzel bir nokta olduğunu düşünüyorum. Bunu gündeme getiririz inşallah. Allah razı olsun. Evet elhamdülillah. Haftaya inşallah görüşmek üzere. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim. Ma'a khurudan alhamdülillah. Fatiha.